Ayrım 32, sayfa 341. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Duman kısrağın kafasını kaldırdığını duyunca durdu. Açık çukurdan yaklaşık bir adım uzaktaydı ve arkasına dönüp baktığında atın boş gözlerle kendisini izlediğini gördü. Kanun kaçağı sol tarafında uyuyordu ve atın onu uyandırmasını istemiyordu. Atın gözlerine uzun uzun baktıktan sonra dördüncü çemberi tamamlamaya döndü. Duman sıska canavarın ayağı fırlayıp dört alev çemberini aşmaya çalıştığını görmeye can atıyordu. Efsane yanacaktı. Duman keyifle gülümsedi. Ne de güzel bir uyandırma yöntemi, ne de güzel bir son. Duman uyuyan kanun kaçağının yanında durdu. Ay ışığı kanun kaçağının yüz hatlarını tuhafça ortaya serdi. Mezarın yanındaki ateş sönmek üzereydi ama kanun kaçağının çenesine bir an için küçük bir gölge düşürdü ve duman kanun kaçağının hareket ettiğini sandı, bekledi. O sırada bir rüzgar esip ateş tekrar hareketlenince duman gördüğünün yalnızca bir gölgeden ibaret olduğunu anladı. Kanun kaçağının karanlık suratı hareketsiz uyuyordu. Duman tek ayağının üzerinde dengede durup diğerini yavaşça kaldırdı. Parmağı sol cebindeki ilmeğe takılıydı. Yağ incecik bir çizgi halinde aktı. Duman geriye pek fazla yağı kalmadığının farkındaydı ama sorun değildi. Elindeki yetmişti. Ama kaval kemiğini çıkarıp yağın geri kalanını uyuyan adamın boğazından aşağı dökebilseydi de çok iyi olurdu. Yağ çemberleri çizilmişti. Kanun kaçağının gömleği ve pantolonuyla da birleştirilmişlerdi. Bir kere tutuştu mu bakalım efsane nereye kaçacaktı? Kanun kaçağı uyanmadı. Duman o efsanelerin ve masalların, James Moxie'nin zihninin bu gecekinden çok daha keskin olduğu günlerde kaldığını düşündü. O görkemli günler uzun zaman önceydi. Bir yabancı karşısında ses çıkaramayacak kadar yorgun olan atı ve yağ içindeki kıyafetleriyle efsanenin. Esasında hiç de abartılacak bir yanı yoktu. Duman mezarlığı çevreleyen çam ağaçlarının gölgesine çekildi ve eserine bakmak için döndü. Muazzamdı. Moxie alevler içinde uyanacak ve yanı başındaki mezara düşecekti. Duman bir kürek bulup efsaneyi kendi elleriyle gömebileceğini düşündü. Cebine uzandı ve küçük bir kutu çıkarıp tırnağının ucuyla ateşe can verdi. Fısıldayarak bir şarkı tutturdu. Yeri geldi kanun kaçağı, zamanı geldi. Sonun geldiğinde sahne değişti. Kibritin düşmesine izin verdi. Henüz ikinci çember alev almadan kanun kaçağı ayağa fırladı. Oysa daha tutuşması gereken iki çember vardı. Moxie diye bağırdı kanun kaçağı dumanın aklını karıştırmak için kendi adını aykırarak. Sesinde heyecan vardı ve dahası aksan vardı. Duman hayal meyal sesi tanıdı, inişli çıkışlı vurguları, kesik kesik geceleri. Şimdi Moxie, şimdi. Duman arkasındaki çamların arasında bir hareketlilik duydu ve arkasını döndüğünde bir adamın karanlığı yararak üzerine geldiğini gördü. Adamın kırmızı bir gömleği ve krem rengi şapkasının altında kor gibi beyaz gözleri vardı. Duman tökezledi. Alevler arkasında büyüyor, bacakları koşmayı reddediyordu. Derken o efsanevi kanun kaçağı tepesine bindi. Duman'ın düşünmek için biraz zamanı oldu. Bu adam hakkında söylenen her şey gerçek. Moxie, klişe yakarışlar kitabından alıntı yapmadı. Bunun yerine Duman'ı kafasındaki sarı saçlardan yakaladığı gibi silahını adamın kalbine dayadı ve tetiğe bastı. Rinaldo'nun yayılan alevlerden uzaklaştırmaya çalıştığı at kişnedi. Alevler aydınlanan gökyüzüne doğru kükrüyorlardı. Fakat Moxie bunların hiçbirini duymadı. Topal'ın saçlarını bıraktı ve kiralık katilin ayakta kaldığını gördü. Çenesi göğsüne düşmüş olsa da alt bacaklarının üstünde dengede duruyor gibiydi. ''Başardık Moxie!'' diye bağırdı Rinaldo Moxie'ye doğru koşarken. Bu sihrin ta kendisiydi. Onu iki kez kandırdım. Moxie kiralık katilin kalbinden akıp gömleğini, pantolonunu çizmelerine ve ayaklarının dibindeki çimleri sırılsıklamadan oluk oluk kana, koyu kırmızı yağa baktı. Elleri hala ceplerinde olan topal, ayakta uyuyan bir adam gibi görünüyordu. Sanki silahına davranacaktı. Moxie Rinaldo'ya döndüğünde Rinaldo'nun yalnızca bir saat önce ona yetişen adamla uzaktan yakından alakası yoktu. ''Heladan çıkmayı nasıl başardın?'' diye sordu Moxie, sesi çıtırdayan alevlerdi. Rinaldo anlatmak için ağzını açtı ama sonra kendine mani oldu. ''Senin numarayı yaptığın gibi, sihir sayesinde.'' Rinaldo gülümsedi ama Moxie gülümsemedi. ''Şimdiye dek yaptığım en kötü numara,'' dedi Moxie alevler vahşi gözlerinde yükselirken, ''iyi bir kadının kalbini kırmaktı.'' Rinaldo'ya baktı ve Rinaldo kanun kaçağının, kahramanının, aklının Herros'taki mezarlıktan çok uzakta olduğunu fark etti. ''Teşekkür ederim Rinaldo.'' Sonra Moxie ihtiyar kızın yanına gidip atına bindi. ''Bana ihtiyacın var mı Moxie? Seni takip etmemi ister misin? Yine dublörün olmamı ister misin?'' ''Burada kal,'' dedi Moxie. Moxie günün ilk ışıklarında kasabanın üzerinden ve mezarlığı çepeçevre saran ağaçların arasından sürünürcesine yaklaşan sabahı, Carol'ın gömüleceği günün sabahını gördü ve atını ona doğru sürdü. Carol. Carol, sonu yaklaşan insanların yaptığı söylenen şeyi yapmaya başladı ve yaşamı süresinde minnet duyduğu şeyleri, sevdiği şeyleri, onun için güzel bir anlamı olan şeyleri sıralamaya koyuldu. Çünkü hayatı boyunca o sona olması gerektiği kadar yaklaştığına inanıyordu ve canlı canlı gömüldüğünde teşekkür etme gücünü bulabileceğini sanmıyordu. At arabasında doğrulmak ondan pek çok şey alıp götürmüştü. Uğultu kasabasından bakınca asıl cesede benzeyen Dwight'tı. Koma ile gerçek dünya arasındaki perde daha da incelmişti. Zaten kokuşmanın planı da buydu. Ona ölümünü dibine kadar yaşatmak. Dwight kapıyı açtığında komanın içinde sessizce çığlık attı. Dwight onu kolayca gerisin geriye, at arabasının zeminine ittiğinde ise haykırdı. Dwight'ın elbisesinin içine doldurduğu şeyler tekrar oturmasını imkansız kılıyordu. Ağırlık, baskı çok fazlaydı. Kokuşma onu görmek için arada bir uğramıştı, elini tutmak için. Duyan kulaklarına mide bulandırıcı şeyler fısıldamak için. Kokuşma, Carol'ın komada şimdiye dek karşılaştığı ve komanın tarif edemediği yegane şeydi. Kokuşma olduğu gibi gelmişti. Canavarın oraya ait olduğuna dair Carol'ın en ufak şüphesi yoktu. Uğultu kasabasının bir şerifi yoktu, hayır. Fakat belki de kokuşma orada bulunan şerife en yakın şeydi. Dwight at arabasının durduğu bahçe yolunda uyuyakalmıştı. Carol adamın nefes alıp verişini duyabiliyordu ve tekrar doğrulmak için elinden geleni yapıyordu ama elbisesinin içindeki ağırlık çok fazlaydı. Fakat bu sayede minnetini sunmak için yeterince zamanı olmuştu. Hattie'ye, Farah Darrow'a, John Bowie'ye ve James Moxie'ye. Sonuncusunu bağışlaması biraz güç oldu. Uzun yıllar boyunca ona öfke duymuştu. Şimdi onu bambaşka bir şekilde düşünmeyi yadırgıyordu. Hemen hemen. Fakat adamın Dwight'ı korkutmaya yetecek kadarını yaptığı kesindi. Belki de bu seni affediyorum demesine yeterli olmalıydı. Sabahın çok erken saatleriydi. Bunu böceklerin ve kurbağaların şarkılarından anlayabiliyordu. Ağaçların arasında esen rüzgar günün hiçbir saatinde şimdiki kadar cüretkar olmazdı. O kadar uzun zamandır ağaçların rüzgarla salınışını dinliyordu ki uğultu kasabasının görünmez rüzgarlarına dikkat etmez olmuştu. At arabasının tavanı sarsıldı ama Carol oraya bakmadı bile. Zihni en nihayetinde komaya baskın gelmişti. Carol sonu böylesine yaklaşmışken hem Hattie'nin hem de John'un çok istediği bir şey yapıyordu. Huzur buluyordu. Henüz vazgeçme. John Bobby'nin sesiydi. Öylesine netti ki Carol bir an için adamın çıplak ayaklarıyla at arabasının yanında, çakıl taşlarıyla kaplı bahçe yolunda dikildiğini sandı. Daha gömülmedin. Ama Hattie'den tek kelime yoktu. Carol'un aklına Hattie'nin böyle bir anda söyleyebileceği hiçbir şey gelmiyordu. Çünkü Hattie pratik bir kadındı diye düşündü Carol ve bu cümlenin ardında yatan anlam Carol'un tabutunu bir klik sesiyle kapatan kilidin ta kendisi gibi görünüyordu. Az önce teşekkür ettiği insanlara tekrar tekrar şükranlarını sunarken yine James Moxie duraksadı. Eğer ondan kaçıp yola sığınmamış olsaydı neler olabileceğini düşündü. Tıpkı bir aptal gibi Dwight adındaki şu canavara güvenmemiş olsaydı neler olabileceğini. Eğer... Bu kadarı yeter. Kendi sesi. Her nedense daha güçlüydü. Oturaktan bir ses geldi ve Carol kokuşmanın her ne işle meşgul değilse de oradan döndüğünü anladı. İblis yine onunla birlikte at arabasındaydı. Carol ne o şeyin söyleyeceklerini merak ediyordu ne de yapacaklarını. Son anlarını bir kutu yapmak için ahşabı testereyle kesip çekiçle çakan, cilalayıp boyayan Hattie'nin anısını yad ederek geçirmeyi istiyordu. Carol göz ucuyla kokuşmayı görebiliyordu. At arabasının oturağına yığılıp kalmış gibiydi. Gerçekte olduğu gibi, fal taşı misali açık dalgın gözleri, Carol'un hiç başından geçmediği için minnettar olduğu türden bir depresyonu, bir kederi ele veriyordu. Canavar diye düşündü Carol, kimse ona bakmadığında farklı görülüyor. Çalışan Hattie'nin anıları geri döndü. İmdadına koşan James Moxie'ninkilerse solgunlaştı. Hattie'nin şimdiye dek hiçbir şey söylememiş olması pek tabii kendisine ait o karanlık yerde hala çalıştığı anlamına geliyor olabilirdi. Belki de işe yaramayacağını bildiğinden endişelenme demeyi kendine yediremiyordu. Hattie'nin çekiç sesleri, Carol'un tabutunun kapanış sesiydi. Sabahın ilk saatleri yerini sabaha bırakırken... O yaratık tepesindeki oturakta hırıldarken, ışık at arabasının içindeki detaylardan bazılarını gözler önüne sererken, Carol çoktan at arabasının tabutu olarak kabullenmişti. Hem kendisi hem de diğer herkes için ölenin namı araziyle birlikte yükselip alçalırken, tekerlekleri yalnızca o kişiye has bir yolun oluklarında dönerek ilerleyen bir tabut. Gözlerini yumdu, huzur, son. Derken mücadele etmeye karar bile vermeden gözlerini açtı ve oturaklı hırıldayan yaratığa baktı. Değişip duran yüzü gözlerini gizleyemiyordu. Carol dudaklarını aralamadan konuşmaya başladı. ''Ben sen değilim, sen hüzünsün, sen her şeyin sonusun, sen kokuşmasın.'' Sonra kalbi attı. Ama dakikada bir kez değil, iki kez. ''Ben değilim.'' Ve ikinci kalp atışını fark eden o korkunç şey at arabasının zemininde yatan kadının mücadele etmekten vazgeçmediğini kavrayınca gözlerini ona dikti. Ve Carol onun gözlerinde endişe gördü, kaygı gördü, Carol korku gördü. Cenaze. Mezar kazıcıların ortalıkta sinsice dolaşan birinden hoşlanmamalarından ötürü zaten endişeli olan Manders, Carol Evers ile Winifred Jones'un cenazelerini herhangi bir sorun çıkmadan atlatmak istediğinden gün doğumunda uyandı ve evin etrafındaki arazide yürüyüşe çıktı. Usulca zemin kattan geçtikten sonra taş basamaklardan inerek Norm'un naaşları giydirdiği bodrum katına indi. Her şey sessiz ve olması gerektiği gibiydi. Ne bir haneye tecavüz olmuştu ne de saldırıya maruz kalmışlardı. Giriş salonuna dönmek için merdivenleri gerisin geriye çıkarken ayakkabıları taşın üstünde tıkırdıyordu. Sonra oturma odasının pırıl pırıl parlayan zemininde yankılandılar. Yakın zamanda beyaza boyanan kapıdan geçerek evden çıktı ve parsel numaralarını gösteren tabelayı es geçerek doğrudan mezarlığa yöneldi. Henüz ne olduğunu anlayacak kadar yaklaşmamış olsa da istenmeyen ziyaretçinin önceki gece burada olduğunu anladı. Yerde Carol Evers'ın mezarını çepeçevre saran bir şey vardı. Bu büyükçe simsiyah bir şeydi. Önce çöp sandı ama sonra su götürmez gerçekle burun buruna geldi. Manders mezarlığın resmi girişi sayılan ahşap kemerin altından geçti. Bu bir yangındı. Çimenler kavrularak küle dönmüştü. Siyah ayakkabılarının altındaki çıplak toprağın sertliğini hissedebiliyordu. Bu istenmeyen ziyaretçi her kimse bir amacı olduğu ortadaydı. Parselin etrafında siyah bir patikayla birbirine bağlanmış dört siyah çember vardı. Manders çömeldi ve yerden bir çimdik kurum aldı. Kül parmaklarının arasından dökülürken sabahçıyı pantolonunun paçalarını ıslattı. Burduna yağ kokusu geldi, yanık yağ ve ne tür bir adamın kıymetli yağını böyle bir şeye harcamayı uygun gördüğünü merak etti. Bir tarikat diye düşündü ayağa kalkarken. Manders bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Tarikat birden fazla üye demekti. Her yıl, her ay ya da her gün tekrarlanabilecek ayinler demektir. Bu ciddi bir sorun olacaktı. Biraz ötede küçük bir ateşten geriye kalanları gördü ve önceki gecenin parçaları zihninde yerlerine oturdu. Mezara tapıyormuş diye düşündü ellerini ovuştururken. Ne kurban ettiklerini kim bilir? Mezarın kenarına dek yürüdü ve gergin bir şekilde çukurun içine baktı ama mezar tıpkı Lucas ve Hank'in bıraktığı gibi temiz ve boştu. Bu iyiydi, görmeye ihtiyaç duyduğu türden bir şeydi. Kazıcılar kısa süre sonra gelecekti ve Manders araziyi sabah düzenlenecek cenaze törenleri için olabildiğince hoş hale getirmelerini istiyordu. Mezarı boş bulmak küçük bir rahatlamaydı. Cenaze evi müdürü döndü ve mezarlığın öte yanına Winifred Jones'un gömüleceği yere baktı. Gözüne hiçbir saldırı emaresi ya da siyah çember çarpmayınca başka hasar olmadığı konusunda umutlandı. Huzursuz edici olay yerinden ayrıldı ve ahşap kemerin altından geçerek çimenlerle kaplı tepeye tırmandı. Ofisinde Carol Evers'ın cenaze töreni için gerekli hazırlıklarını yapmıştı ve bugünün büyük gün olduğunu bildiklerinden kazıcıların normalden biraz daha erken gelmelerini umarak sık sık pencereye bakıp durmuştu. En nihayetinde öğleden önce Harrows'un iki seçkin sakinini gömeceklerdi. Oysa şimdi Manders epey gergindi. Her zamanki işlerinin üstüne bir de temizlemeleri gereken bir pislik çıkmıştı. Opal mezar kazıcılardan biraz önce geldi ve Manders onu gördüğüne şaşırmıştı. Ofisinden çıkıp cenaze evine çıkan basamakların dibindeki daire şeklindeki garaj yolunda kanun adamını karşıladı. Opal hala atının sırtındaydı. ''Günaydın Manders.'' ''Dün gece istenmeyen bir ziyaretçimiz vardı.'' Opal kaşlarından birini kaldırdı. ''Ne oldu?'' Biri Carol Evers'ın mezarının etrafındaki çimenlerde çember şeklinde dört ateş yakmış. ''Görüyorsunuz ya Manders, şimdi yine şüpheye düştüm.'' ''Yoksa şüphelerinizden kurtulmuş muydunuz?'' ''Biricik Doktor Alexander Wolf'umuz beni ziyaret etti.''
''Gerçekten mi?''
''Evers'ın hikayesini doğruladı.''
''Hikayesini mi şerif?''
''Okuduğunuz mektupta Carol'ın ölüm nedeni için ne yazıyorsa aynı gerekçeleri gösterdi.''
''Pekala'' dedi Manders, ''nihayet biraz iyi haber.''
''Görünüşe bakılırsa hayali bir doktor değil de üfürükçüymüş.''
''Spiritüalist mi demek istiyorsunuz?''
''Aynen öyle.'' Opal mezarlığa doğru baktı. Cenaze evinin önündeki yürüyüş yolu boyunca uzanan beyaz zambakların arasında dururken bile çimlerdeki karartıyı seçebiliyordu. ''Kadını getirdiklerinde naaşına bir bakın.'' dedi Manders'a dönmeden. ''Onu muayene etmenizi istemiyorum ama muhakkak bakın. Dikkatinizi çeken herhangi bir şey olursa derhal bana bildirin.'' Opal hafifçe şapkasının ucuna dokundu ve atı döndürdü. Manders basamakları çıkıp eve girdi. Şerif mezarlığın kemerinin altından geçti ve atını saldırının gerçekleştirdiği yerden birkaç metre ötede durdurdu. Sırtına vuran körpe güneş ışıkları gölgesini yerdeki çukurun içine düşürüyordu. Atından indi ve çemberlere uzun uzun baktı. Bundan hoşlanmamıştı, hem de hiç. İçindeki histen de hoşlanmıyordu. Elinde henüz açılmamış viski şişesiyle öylece dikilen Farah Darrow'un, yoldaki söğüt ağaçlarının gölgelerine karışan Dwight Everson ve karakoldaki Alexander Wolf'un görüntüleri çimenlerdeki siyah üçgenin üzerinde bir hayalet gibi uçuştu. Cehennemdeki cennet aşkına bunu yapanın bir gezgin olduğunu umuyordu. Sadece buralardan geçen biri. Bu birinin Harrows'un yegane mezarlığına ilk saldırışı değildi ama belki de en dikkat çekicisiydi. Opal çemberlerden hoşlanmamıştı Carol Evers'ın mezarının etrafına çizilmiş olmaları ise hiç hoşuna gitmiyordu. Tekrar atına bindi ve mezarlığın kemerine yöneldi. Cole'un evine gidecekti. Şerif yardımcısına dün gece kasabaya herhangi birinin, bilhassa tuhaf birinin gelip gelmediğini soracaktı. Ağaçların arasında bir hışırtı duydu. Opal atını durdurdu ve gözlerini kısarak gölgelere baktı. Bu her kimdiyse saklanmakta pek başarılı değildi. Opal silahını çekti ve karaltının sol tarafındaki yapraklara doğru ateş etti. Bir viyaklama duyuldu. ''Ortaya çık!'' dedi Opal. Pek tereddüt etmeden gölgelerin arasından ufak tefek, tepeden tırnağa kurumla kaplı bir adam çıktı. Opal silahıyla yanına gelmesini işaret etti. ''Kötü adam ben değilim!'' dedi Rinaldo silahı olmadığını göstermek istercesine ellerini havaya kaldırarak. ''Kötü adamı iki kere kandırdım!'' ''Ah öyle mi? Neden biraz daha yaklaşıp bana hikayeni anlatmıyorsun?'' Rinaldo söyleneni yaptı. Şüphelinin yüzündeki samimi gülümseme Opal'in dikkatini çekti. ''Onu önce helada sonra da dublörlük yaparak iki kez kandırdım. Doberman'ın dublörler hakkında yazdığı kitabı okumuş muydunuz? Ben okudum.'' ''Aha!'' Opal kemer köprüsüne takılı kelepçeyi çıkardı. ''Liliana sihir konusunda beceriksiz olduğumu söylüyor. Belki de haklıdır. Ama bugün gerçekten iyiydim.''
''Sihir öyle mi? Dublör nedir?''
Opal Rinaldo'ya biraz daha yaklaşmasını işaret etti. ''Bir insanı yok edip başka bir yerde ortaya çıkarmanın yolu budur. Eğer gerçek bir sihirbaz değilsen dublör kullanırsın.''
''Anlıyorum. Peki kimin dublörlüğünü yaptın?''
Rinaldo artık Şerif'in atının yanındaydı. Muhteşem James Mopsy'nin. Opal beş soluk boyunca şüphelinin gözlerine baktı.
James Mopsy'nin ortadan kaybolmasına yardım ettin ha?
Evet.
Sonra da yeniden ortaya çıkmasına.
Evet.
Aha. Peki nerede ortadan kaybolup nerede yeniden ortaya çıktı?
Rinaldo omzunun üzerinden arkasındaki Harrow's'un çatılarına doğru baktı. Opal de kasabaya baktı. Sonra bakışları Rinaldo'ya kaydı.
James Mopsy burada mı? Harrow's'ta mı?
Aynen öyle. Ve ben ona yardım ettim.
Aha, konumuz hala sihirken. Bakalım şu kelepçelerden kurtulabilecek misin?
32. ayrımın sonu. Sayfa 353.